Ayrım 45. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 387. Dünyayı keşfetmiş birinin havalarında Cartagena'ya döndüm. O zamandan sonra Franco Munera'nın evindeki yemek sonrası okumalarında Altın Çağ'ın şiirlerinin ve Neruda'nın 20 aşk şiirinin yerini Mrs. Dalloway'den bölümler ve dokunaklı karakteri Septimus Warren Smith'in kendini kaybetmeleri aldı. Kaygılı ve zor bir insana dönüşmüştüm. Öyle ki Hector ve Üstad Zabala bile bile Alvaro Cepeda'yı taklit ettiğim duygusuna kapıldılar. Şefkatli Karayipli yüreğiyle Barranquilla'da geçirdiğim gece hakkında anlattıklarımla eğlenen Gustavo Ibarra bana durmadan kaşıklar dolusu Yunan şairi veriyor, açıkça ve hiçbir açıklama yapmadan nedense Euripides'i bu işin dışında tutuyordu. Melville'i keşfetmemi sağladı. Moby Dick'in ebedi şöleni, balina kaburgalarından inşa edilmiş gök kubbenin altında dünyanın tüm denizlerindeki balina avcıları adına Jonah'a yazılmış muhteşem ağıt. Nathaniel Hawthorne'un yaşamım boyunca bende iz bırakan Yedi Çatılı Ev adlı kitabını verdi. Odysseus'un oradan oraya sürüklenişindeki özlemin alın yazısı üzerine bir kuram geliştirdik ve çıkışı bulamayarak kaybolduk. Yarım yüzyıl sonra aynı konuyu Milan Kundera'nın usta işi bir metninde çözümlenmiş buldum. Aynı sıralarda büyük şair Luis Carlos Lopez ile ilk ve son kez karşılaştım. El Tuerto olarak bilinirdi. Ölmeden ölü olmanın, cenaze töreni yapılmadan, özellikle de söylevler atılmadan ve dualar okunmadan gömülmenin çok rahat bir yöntemini keşfetmişti. Tarihi Tabon Caddesi'nde, tarihi merkezin tam ortasında, tarihi bir evde yaşıyordu. Orada doğmuştu ve kimseyi rahatsız etmeden de orada öldü. Çok eskilerden beri dostu olan birkaç kişiyle görüşürdü ancak. Ama büyük bir şair olarak ünü onu daha hayattayken, ancak öldükten sonra kazanılan zaferlere özgü bir artış gösteriyordu. Tek gözlü olmamasına karşın ona El Tuerto derlerdi. Sadece şaşıydı ama öyle tuhaf bir şaşılıktı ki bu, tanımlamak olanaksızdı. El Universal'in sahibi olan Domingo Lopez Escoriza, şair kardeşini soranlara hep aynı yanıtı verirdi. Eh işte, hep orada. Kaçamak bir yanıta benzerdi ama gerçeğin ta kendisiydi. O hep oradaydı. Herkesten daha canlıydı. Ama kimsenin bu canlılığın farkında olmaması gibi bir avantajı vardı. Her şeyin farkındaydı ve kendi cenazesine yürüyerek katılmak niyetindeydi. Ondan tarihi bir kalıntı gibi söz edilirdi, özellikle de okurları arasında. Öyle ki Cartagena'ya geldiğimden beri görünmez adam mahremiyetine saygı duyarak onunla karşılaşmaya çalışmamıştım. O zamanlar 68 yaşındaydı ve kimsenin İspanyol dilinde tüm zamanların en büyük şairlerinden biri olduğundan kuşkusu yoktu. Ama kim olduğunu ya da bunun nedenini bilenlerin sayısı fazla değildi. O kadar farklı özellikleri olan bir iş çıkarırdı ki bu kadar az tanınmasına inanmak da kolay değildi. Zabala, Royas Herrezo, Gustavo Ibarra hepimiz şiirlerini ezbere bilir, düşünmeden ondan alıntılar yapar, doğaçlama ve bilgece bir yoldan sohbetlerimizi aydınlatırdık. El Tuerto insanlardan kaçan biri değildi aslında ama utangaçtı. Bir fotoğrafını görmüş olduğumu hatırlayamıyorum. Resmi yerine kolayca çizilmiş karikatürlerini basarlardı. Sanırım onu görmediğimizden olsa gerek yaşadığını unutmuştuk. Bir gece o günkü yazımı bitirmek üzereyken Zabala'dan boğmaya çalıştığı bir şaşkınlık cümlesi koptu. Vay canına, El Tuerto. Bakışlarımı daktilomdan kaldırınca o zamana dek gördüğüm en tuhaf adamla karşılaştım. Bizim hayal ettiğimizden çok daha kısa boyluydu. Beyaz saçları öyle gürdü ki mavi görünüyordu. Öylesine karmakarışık ve gerçek dışıydı ki ödünç alınmış gibi duruyordu. Sol gözü kör değil, takma adının da ifade ettiği gibi kaymıştı. Evindeymiş gibi giyinmişti. Üzerinde koyu pamuklu pantolon ve çizgili gömlek vardı. Omzu hizasında tuttuğu sağ elindeki gümüş ağızlıkta yanan bir sigara takılıydı. Külü kendi başına duramayacak kadar uzadığında sikmeden düştü. Dosdoğru kardeşinin ofisine giderek 2 saat sonra çıktı. Odada onu selamlamak için bekleyen Zabala'yla benden başkası kalmamıştı. 2 yıl sonra öldü ama sevenleri arasında yarattığı duygulanım sanki ölmemiş de yeniden dirilmiş gibiydi. Tabutunda yaşamındaki kadar ölü durmuyordu. Yine aynı dönemde İspanyol yazar Damaso Alonso ve romancı eşi Eulalia Galvariato üniversitenin ana amfisinde 2 konferans verdiler. Başkalarını rahatsız etmekten hiç hoşlanmayan Zabala da bir kerelik olsun mahremiyete saygısını bir kenara bırakarak onlardan bir görüşme rica etti. Gustavo Ibarra ve Hector Royas Herrazo ile ona eşlik ettik. İspanyol çiftle aramızda hemen bir uyum doğdu. Karayip Oteli'nin özel odalarından birinde yaklaşık 4 saat Latin Amerika'ya yaptıkları bu ilk yolculuğun izlenimlerini ve yeni yazarlar olarak hayallerimizi paylaştık. Hector onlara bir şiir kitabını, ben de El Espectador'da çıkan öykülerimden birinin fotokopisini getirmiştim. Her ikimizi de en çok ilgilendiren, çekincelerini büyük bir açıklıkla dile getirip onları beğenilerini onaylamak için kullanmaları oldu. Kasım ayında El Universal'de Gonzalo Malarino'dan bir not buldum. Şair Alvaro Mutis'le birlikte Tulipan Villası'nda beni beklediğini yazmıştı. Burası yazlık Bocarende semtinde Charles Lindbergh'in 20 yıl kadar önce uçağıyla indiği yerin birkaç yüz metre ötesindeydi. Üniversitede verdiğim özel resitallerde suç ortağım olan Gonzales orduda avukatlık yapıyordu. Kendi pilotlarının kurduğu Kreol bir havayolu şirketi olan Lansa'nın halkla ilişkiler müdürü olan Mutis onu okyanusu görmesi için davet etmiş. Mutis'in şiirleriyle benim öykülerimin yolu en azından bir kez Fin de Semana'da kesişmişti. Dünyanın sayısız köşesinde yarım yüzyıldan fazladır devam eden sohbetimize başlamamız için birbirimizi görmemiz yetmişti. Önce çocuklarımız, sonra da torunlarımız böyle hararetli hararetli neler konuştuğumuzu sordular. Onlara gerçeği söyleyerek yanıt verdik. Hep aynı şey. Edebiyat ve sanatın yetişkinleriyle kurduğum bu mucizevi dostluklar, hala yaşamımın en belirsiz dönemi olarak nitelediğim o yıllarda bana cesaret verdi. 10 Temmuz'da El Universal'de son nokta ve satır başını kaleme aldım. 3 heyecanlı ayın sonunda hala acemilikten kurtulamamıştım. Bunun üzerine zamanında kaçma hünerini göstererek yazmaktan vazgeçtim. Haber sayfasına sığındım. Kişisel bir dokunuş gerekmediği zaman imza atmak da gerekmiyor. Hatalar cezasız kalıyordu. 1950 yılının Eylül'üne kadar bu yalın tek düzeliği korudum. Edgar Allan Poe hakkında yazılanların en kötüsü olan şişirilmiş bir yazı kaleme almakla yetindim. Tüm yıl boyunca Üstad Zabala'ya bana gazete haberi yazmanın sırlarını öğretmesi için ısrar ettim. Tuhaf karakteri yüzünden olsa gerek bunu yapmaya bir türlü karar veremedi. Ama beni Santa Clara Manastırı'na gömüldükten sonraki 200 yılda saçları 22 metreden fazla uzayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun bilmecesiyle allak bullak etti. 40 yıl sonra romantik bir romanda anlatmak için karanlık ve uğursuz içerimlerle dolu bu öyküye döneceğim aklıma bile gelmezdi. En iyi düşünebildiğim günlerimi yaşamıyordum. Ortada hiç neden yokken öfke patlamalarına kapılıyordum. Üstad Zabala ardımdan beni sakinleştirecek birini gönderene kadar hiçbir açıklama yapmadan iş yerinden çekip gidiyordum. İkinci yılın final sınavlarında şans eseri başarılı oldum. Yalnızca 2 dersten bütünlemeye kalmıştım ve 3. yıla kaydolabilirdim. Ama ortalarda bu başarımı gazetenin politik baskısına borçlu olduğum söylentisi dolaşmaya başlamıştı. Sinemadan çıkarken askerlik belgemin kayıtları yanlış olduğu için tutuklandığımda ve kamu düzenini sağlamak üzere ceza niteliğinde bir göreve gönderilmek niyetiyle listeye alındığımda gazetenin sahibi araya girmek zorunda kaldı. O günlerin süre giden politik karmaşası içinde kamu düzeni giderek bozulduğu için ülkede yeniden sıkı yönetim ilan edildiğinin farkına varmamıştım bile. Basına sansür biraz daha sıkılaştı. Ortam kötü zamanlarda olduğu gibi giderek bozuldu ve adi suçlularla güçlendirilmiş politik polis birlikleri taşrayı paniğe boğdu. Liberaller şiddet nedeniyle topraklarından ve evlerinden oldular. Latin ve Yunan yazarlara bayılan, kamu hukukunda uzmanların uzmanı ve doğuştan kuşkucu olan muhtemel adayları Dario Ehandia, liberallerin seçim sandıklarından çekildiğini ilan etti. Hükümeti görünmez iplerle New York'tan yönetirmiş gibi duran Laureano Gomez için seçimlerin yolu açılmıştı. Mahzende geçirdiğimiz gecelerden birinde canım ne isterse onu yapacağım konusunda övünmeye kalkışana kadar yaşanan tüm bu uğursuzlukları yalnızca Godoların başımıza açtıkları işler olarak değil de yaşamlarımızdaki kötü değişiklikler olarak algılayacak kadar durumun farkında değildim. Üstad Zabala, ağzına götürmekte olduğu çorba kaşığı havada gözlük çerçevesinin çizdiği yayın üzerinden bana bakarak lafımı ağzıma tıktı. "Bana bir şey söylesene Gabriel, zırvalayıp dururken bu ülkenin bittiğinin farkına varabildin mi?" Sorusu beni gafil avlamıştı. Şafak sökerken Paseo de los Martires'te bir bankın üzerine zil zurna sarhoş uzanarak Nuh tufanını andırır bir sağanakla kemik çorbasına dönüverdim. İnsanı zamanından önce iktidarsız bırakmak gibi türlü ürkütücü yan etkilere sahip olmakla ünlü, yeni yeni tanınmaya başlayan antibiyotiklerle tedavi görerek zatüreden 2 hafta hastanede yattım. Olduğumdan da sıska ve solgundum. Annemler fazla çalışmanın etkilerinden kurtulabilmem için mektuplarında öyle yazıyordu, beni Sükre'ye çağırdılar. El Universal daha da ileri giderek veda yazısında beni son derece yetenekli bir gazeteci ve yazar olarak kutsadığı yetmezmiş gibi başka bir yazıda da benim olmayan bir ada sahip, var olmayan bir romanın yazarı olduğumu iddia etti. Otları çoktan biçtik. Bunun yeniden romancılığa dönmek gibi bir amacımın kesinlikle olmadığı bir ana denk gelmesi daha da tuhaftır. Hector Royas Herezo, tartışmalarımızı zenginleştirmek için daktilosunda yazı yazarken icat ettiği tepeden tırnağa Latin Amerikalı hayali yazar Cesar Guerrero Valdez'in bir katkısı olarak bu adı icat etmişmiş aslında. Hector, kente taşındığında El Universal'de Cartagena'ya geldiği haberini yayınlamış. Ben de Nokta ve Satırbaşı adlı köşemde ona selam ederek uyuyan bilincinden çıkartacağı özgün ve dev bir anlatıyla üzerindeki tozu silkeleyeceğini umduğumu dile getirmiştim. Nerede ve nedendir bilmiyorum ama romanlarım üzerine yazılan bir denemede güzel adını Hector'un icat ettiği bu hayali romandan yeni edebiyatın başyapıtlarından biri olarak söz edildi. Sükre'de karşılaştığım ortam o günlerdeki düşüncelerime hiç de uygun değildi. German Vargas'a yazarak öngörülen 6 aylık bu dinlence dönemini usta yapıtlarla boğabilmem için bana kitap, pek çok kitap göndermesini rica ettim. Kasaba sular altındaydı. Babam eczaneye köle olmayı reddederek kasabanın girişinde 16 ay önce Eligio'nun doğmasıyla sayıları 11'i bulan çocuklarını alabilecek genişlikte bir ev inşa etmişti. Güneş ve bol ışık alan bir evdi. Ziyaretçiler için ırmağın karanlık sularına bakan bir terası ve ocak meltemlerinin içeri gireceği açık pencereleri vardı. Önceki evimiz gibi ikişer ikişer paylaştığımız değil de herkese bir yatak bulunan 6 havadar yatak odasıyla koridorda bile hamakları farklı seviyelere asabileceğimiz çengeller bulunuyordu. Evin çitle çevrili olmayan arka bahçesi kamu arazisindeki meyve ağaçlarıyla birlikte vahşi tepeye kadar uzanıyor, bizim ve komşularımızın hayvanları yatak odalarımızda geziniyordu. Çocukluğunun Barankas'taki ve Arakataka'daki avlularını özleyen annem yeni eve bir çiftlik havası vermişti. Kümesi olmayan kaz ve tavuklar, özgür domuzlar ortalarda dolaşıyor, bazen mutfağa girerek öğle azığını yiyorlardı. Hava, pencereler açık uyunabilecek kadar sıcaktı hala. Tüneklerindeki tavukların boğuk gıdaklamalarıyla tan vakitlerinde anlık ve ağır bir darbeyle yere düşen olgun guanabaların kokusu doluyordu içeri. Sesleri çocuklarınki gibi diyordu annem. Babam sabah muayenelerini bir iki sadık homeopati müşterisiyle sınırlamıştı. Eline basılı kağıt geçerse 2 ağacın arasına astığı hamağına uzanarak okuma alışkanlığını sürdürüyordu. Gün batımlarının hüznüyle başa çıkabilmek için akşam üzerleri bilardo oynama alışkanlığı edinmişti. Beyaz pamuklu takımlarından ve kravatından da vazgeçmişti. onu daha önce hiç görmediğimiz bir kılıkta, gençlerin giydiği kısa kollu gömleklerle dolaşıyordu sokaklarda. Ninem Tranquilina Iguaran, 2 ay önce öldüğünde kördü ve aklını yitirmişti. Izdırap çekerken aklının başına geldiği zamanlar olur, cıvıl cıvıl sesi ve kusursuz şivesiyle aile sırlarını açıklamaya devam ederdi. Son nefesini verene kadar elden bırakmadığı konu dedemin emekliliğiydi. Babam daha insaflı çürümesi için cesedini koruyucu yağlarla hazırlamış ve tabutunun içini kireçle kaplamıştı. Annesinin kırmızı güllere duyduğu tutkuya hayran olan Luisa Santiago, mezarının asla gülsüz kalmaması için avlunun dibinde bir gül bahçesi yaratmıştı. Öylesine muhteşem güller açıyordu ki burada uzaklardan gelip bu olağanüstü güllerin şeytanın mı tanrının mı işi olduğunu öğrenmeye heves eden yabancılara laf yetiştiremiyorduk. Yaşamımdaki ve davranışlarımdaki değişiklikler evimdekilere uygun düşüyordu. Yaşamlarına getirdikleri yenilikler, ikide bir taşınmaları, birbirlerine benzerlikleri dolayısıyla karıştırmamanın mümkün olmadığı yeni doğan ve büyümekte olan kardeşlerim, ailemi her ziyaretimde öncekinden farklı bulmama yol açıyordu. O sıralarda 10 yaşında olan kardeşim Jamie, 6 aylık doğduğu için ana kucağından en geç kopanları olmuştu. Hernand doğduğunda annem hala Jamie'yi emziriyordu. 3 yıl sonra Alfredo Ricardo, ondan 1,5 yıl sonra da sonuncumuz Eligio doğmuştu. O tatilimde emekleme mucizesini keşfetmekle uğraşıyordu. Ayrıca babamın evliliğinden önceki ve sonraki gayrimeşru çocuklarını da sayıyorduk. San Marcos'taki Carmen Rosa, bir dönem Sucre'de yaşayan Abelardo, annemin öbür çocuklarının onayıyla kendi çocuğu gibi bağrına bastığı Germain Hanay ve son olarak da Sinje'deki annesinin büyüttüğü ama sık sık ziyaretimize gelen Antonio Maria Claret. Tam olarak 15 çocuktuk. Yeterince yiyecek olunca 30 kişiymişiz gibi yer, nerede yer bulursak oraya otururduk. Büyük kız kardeşlerimin anlattıklarından, daha biri büyümeden başka bir çocuğun doğduğu bir evde yaşamanın nasıl bir şey olduğu hakkında fikir sahibi oluyorum. Annem de suçunun farkındaymış, büyüklere küçüklerle ilgilenmeleri için yalvarırmış. Margot, annemin bir kez daha hamile olduğunu duyunca korkudan öle yazmış. Çünkü onun tek başına hepsini birden büyütecek zamanı olmadığını biliyormuş. Monteria'ya yatılı okula gitmeden önce annemden kesin bir ciddiyetle doğacak bir sonraki çocuğun artık son olmasını istemiş. Annem sırf kızı memnun olsun diye her zamanki gibi söz vermiş. Çünkü sonsuz bilgeliğiyle Tanrı'nın bu işi en iyi şekilde çözeceğinden eminmiş. Hepimizi bir araya getirmek mümkün olmadığı için masadaki öğünler felaketti. Çocuklar geldikçe annemle büyük ablalarım servis yaparlardı. Ama tam sıra tatlıya geldiğinde bir kellenin ortaya çıkıp da kendi payını istemesine sık rastlanırdı. Geceleri küçük kardeşlerim üşüdüklerinden ya da sıcakladıklarından, dişleri ağrıdığından, ölülerden korktuklarından, ana babalarına sevgilerinden ya da yalnızca ötekileri kıskandıklarından annemlerin yatağına girer, hepsi o çift kişilik yatakta kıvrılarak sabaha ederlerdi. Eligio'dan başka çocuk doğmadıysa, bu okuldan dönüp de otoritesini dayatan, annemin bir daha doğurmama sözünü tutmasını sağlayan Margot sayesindedir. 45. ayrımın sonu, sayfa 395.